Ayrım 19.
Şüphesiz monarşi pek çok kimselere ve özellikle büyük halk kitlelerine yabancı geliyordu. Buna sebep de hükümdarların daima en temiz beyin ve özellikle en dürüst bir kalbe sahip olmalarıydı. Hükümdarlar maalesef dalkavukukları daha çok seviyorlar ve onları iyi yaratılışlı kimselerden üstün tutuyorlardı. Saray çevresinde bilgi sahibi olanlar da dalkavuk ve yüze gülücü adamlardı. Dünyanın her yönden değişikliğe uğradığı bu durum büyük bir darbe teşkil etti. Bu değişiklikler sarayların gelenekleriyle uyuşmuyordu. İşte bu şekilde son yüzyılın dönüm noktasında herhangi bir kimse artık at üstünde üniformasıyla geçen bir prensese hayranlık duyamazdı. Bu şekilde yapılan bir geçit resminin halkın gözünde nasıl bir etki yapacağı doğru olarak tahmin edilemiyordu. Eğer bu bilinmiş olsaydı, bu kadar uygunsuz, akla aykırı gelen işler yapılmazdı. Aynı bu durumda olduğu gibi yüksek sosyetenin samimi olmayan insancılığı da çoğu zaman olumsuz bir etki yaratıyordu. Mesela bir prenses, bir halk mutfağında pişen yemekten tatmak tenezzülünü gösterdiğinde, bu davranış biçimi eskiden pek hoş görülebilirdi. Fakat bu yüzyılın başında edinilen değerler sonucu bunun tam tersi hale geldi. Çünkü prenses bir denemeye giriştiği gün, yemeğin her zamankinden biraz farklı olduğunun farkına bile varmadığına kesin olarak inanılabilirdi. İşte bu kadarı bile yeterdi. Keza bunu herkes de biliyordu. Böylece en iyi niyet ve davranışlar bile açıkça sinirlendirmese bile gülünç bir manzara teşkil ediyordu. Hükümdarın kanaatkar olduğuna dair sağda solda anlatılan hikayeler, uygunsuz sözler halkı tahrik ediyordu. Mesela sabahları erken kalkma alışkanlığı, gece geç saatlere kadar çalışma ve az yemek yemenin kendisini tehlikeye atmış olması gibi söylendiler. Oysa hükümdarın ne kadar uyuyup ne kadar yemek yediğini bilmenin de öğrenmenin de pratikte hiçbir gereği yoktu. Ona da yeteri kadar yemek veriliyor ve geriye kadar uyumasına da itiraz edilmiyordu. Hükümdar bir nizam ve bir şahsiyet sahibi sıfatıyla ırkının bu memleketinin şerefine uygun faaliyette bulunursa ve hükümdarlık görevlerini yerine getirirse sevinç duyuluyordu. Kaldı ki bütün bunlar önemsiz şeyler olmasına rağmen kötü olan yanı milletin büyük bir kısmına tepeden idare edildikleri için artık kimsenin herhangi bir işle uğraşmasına gerek kalmadığı kanaatinin gittikçe yayılmasıydı. Hükümetin başarıyla veya iyi niyetle donanmış olduğu sürece bunun zararı görülmeyebilirdi. Fakat o iyi niyetle başarılı hükümet yerini gerektiği gibi olmayan bir başka hükümete bırakacak olduğunda halimiz harap demekti. İşte o zaman itaat, irade yokluğu veya çocukça güven duyma hayal edilebilecek en kötü felaketlerin habercisiydi. Fakat bu aykırı fikirlerin önüne itiraz kabul etmez bir takım kuvvetler çıkıyordu. Bu kuvvetler arasında ilk önce bütün devlet idarelerinin istikrarını belirtmemiz gerekir. Sonra bu duruma ihtirası politikacıların spekülasyon kargaşalıklarından korunan devlet makamlarından uzaklaştırmaları da yardımcı oldu. Ayrıca kuruluşun daha baştan kazandığı şeref ve namusla elde edeceği otorite, memurların ve özellikle ordunun üstünlüğünü, siyasi partilerin seviyesini aşması da bu işe hizmet ediyordu. Bu üstünlüğün devletin en büyük adamının yani hükümdarın şahsında şekillenmesini de anlamak gerekir. Bu sebeple hükümdar bir sorumluluğun sembolü oluyordu. Hükümdarın parlamento çoğunluğunun meydana gelişi gibi tesadüfi bir topluluğa değil, daha çok halka borçlu konumdaydı. Alman idaresinin menkıbesi ve temizliği daha çok bu durumdan ileri geliyordu. Sonuç olarak Alman milleti için monarşinin kültürel değeri oldukça büyük ve diğer mahsurlu yanları başarıyla ortadan kaldırılabilirdi. Alman hükümdarının durdukları yerler halen estetik ruhun mabedi olmaya devam ediyordu. Eğer böyle olmasaydı günümüzde materyalist hale gelen bu ruhun ortadan kalkması için tehlikesi baş gösterirdi. Alman prenslerinin 19. yüzyılda da savaş ve ilim için yaptıkları hizmet asla unutulamaz. Çağdaş zamancılar ise eskiden yapılanlara benzeyen hiçbir yenilik ortaya koyamamıştır. İşte toplumsal organımızın ağır ağır bozulmaya başladığı o devirde ordu vardı demek zorundayız. Ordu Alman milletinin en güçlü okuluydu. Zaten bütün düşman kininin milletin koruyucusu olan bu kuruma çevrilmiş olması sebepsiz değildi. Ordu iftiraya uğrarken, kinlere, düşmanlıklara ve mücadelelere hedef olurken aşağılık adamların hepsine korku telkin ediliyordu. Gerçeği ifade için bundan daha güzel bir anıt yapılamazdı. Versay'da uluslararası hırsızların adi istek ve kinlerini ilk önce eski Alman ordusuna çevirmesi, Alman ordusunun para gücüne karşı milletimizin hürriyet için sağlam sığınak olduğunu göstermektedir. Bizim milletimize bir bekçi olan bu kuvvet olmasaydı, Versay bütün ruhu ve detayıyla Almanya için çoktan uygulanmış olurdu. Alman milletinin orduya borçlu olduğu her şeyi tek kelimeyle özetlenmesi gerekirse her şeyidir. Ordu sorumluluk duygusunun meziyet haline geldiği, sorumluluğun eğilmesi gittikçe günün meseleleri oldu. Özellikle her türlü sorumluluk yokluğunun örneği olan parlamento tarafından böyle bir eğilimin yayıldığı bir sırada yüreklere sorumluluk hissi doldurmuştur. Ordu korkaklığın salgın bir hastalık olma tehlikesine gösterdiği toplumun çıkarları lehinde fedakarlık yapmanın budalalık sayılmaya başladığı ve çoğaltmayı bilen kimsenin akıllı sayıldığı sırada şahsi cesareti aşılıyordu. Ordu her Alman'a milletin kurtuluşunu zenciler, Çinliler, Almanlar, Fransızlar, İngilizler ve diğerleri arasında milletler arası bir kardeşliği tahrik ve teşvik eden sahtekar adamların uydurdukları sözlerdi. Değil, bizzat milletin kuvvetinden azim ve kararlılık ruhunda aramanın gereğini öğreten okul konumundaydı. Ordu azim ve kararlılık ruhu aşılayarak o ölçüde insanlar yetiştiriyordu. Oysa günlük hayatta azim ve karar yokluğu şüpheyle tereddüt insanların hareketlerini sarsmaya başlamış bulunuyordu. Kurnaz kimselerin örnek olarak gösterdikleri devirde örnek bir işin düzensizlikten daima iyi olduğu ülkesini üstün çıkartmak gerçekten ustaca bir hareketti. Sadece bu ülkede daha hiç bozulmamış ve sağlam kalmış bir sağlığın varlığı gerekti. Eğer ordunun verdiği terbiye bu temel gücü yenilemeye devam etmiş olsaydı, günlük hayatta böylesine sağlıklı işler çoktan ortadan kaybolup giderdi. Baskı ve zorlamayla yeni bir gasp veya hiç karşı konulmadan yerine getirilmesi gereken bir ticari anlaşmayı imzalama durumu dışında, hiçbir zaman herhangi bir faaliyeti için bütün güç ve inisiyatifini toplayamayan bugünkü Rich hükümetinin azim ve karar kabiliyetinin ne kadar dehşet verici bir şekilde yoksun olduğunu görmek yeterlidir. Fakat önüne konan bu anlaşmayı diktatörün emrini yerine getirircesine imzalayacağı zaman her türlü sorumluluğu bir yana bırakır ve dikte edilen konu ne olursa olsun onu hemen bir meclisteki yazıcılar hızlı bir şekilde tasdik eder. Gerçekten bu gibi durumlarda bu hükümet için bir karar almak kolaydır çünkü alınacak karar ona dışarıdan yazdırılmıştır. Orada ideale, vatana ve devletin büyüklüğüne sadakat gösterme terbiyesi vermişti. Oysa günlük hayatta hırs, açgözlülük ve materyalizm yayılmaktaydı. Ordu sınıflar halinde ayrılmaya karşı birleşmiş, birlik olmuş bir millet meydana getiriyor. Bu konuda ordunun bir tek hatası vardı, o da bir yıllık gönüllüler usulü. Bu hatalı bir hareketti çünkü bu sebeple eşitsizlik ilkesi çiğneniyordu. Daha çok eğitim almış olan çevresinin diğer bölümlerinden tekrar dışarı çıkmış oluyordu. Seçkin tabakayı oluşturanlarımızın genel aptallıkları ve halktan belirgin şekilde kopmaları karşısında ordu hiç olmazsa kendi safları arasında akıllılar denilenlerin ayrılıklarından kaçmasaydı oldukça iyi bir etki yaratmış olurdu. Bu şekilde davranmak hataydı fakat bu dünyada hangi kurum hatadan arınmıştır? Ordunun hayırlı işleri zarara o kadar üstündü ki bazı küçük hataları olan bir insanın kusurlarına oranla çok daha önemsiz ve basitti. Eski imparatorluğun ordusunun en büyük meziyeti her şeyin çoğunluğa tabi olduğu bir sırada ve Yahudilerin sayıya karşı besledikleri körü körüne sevgiye ters olarak şahsiyete inanma ilkesini korumasıdır. Gerçekte ordu çağdaş zamanın en çok gerek duyduğu bir şeyi yetiştiriyordu. Bu insandı. Bir gevşeklik durumundan yayılmakta olan kadınlaşma hastalığından her yıl ordu saflarından 350 bin genç yetiştiriyordu ki her birinden kuvvet fışkırıyordu. Bu gençler 2 yıl süren eğitimden sonra üzerlerindeki gevşekliği atmışlar ve çelik gibi bedenlere sahip olmuşlardır. Bu zaman içinde itaat etmeye alışan genç artık bundan sonra komuta etmeyi öğrenebilirdi. Yürüyüşünden eğitimli askeri tanımak mümkündür. Evet, orada Alman milletinin en büyük okuluydu. İşte bu sebepten kıskançlık, hırs ve açgözlülük güdüsüyle devletin acize düşmesini, milletin savunmadan yoksun kalmasını isteyenler ve bu büyük devleti sömürenler korkunç kinlerini ordu üzerine yoğunlaştırdı. Pek çok Almanın düştüğü aymazlık ve art niyetle görmek istemedikleri şeyi yabancılar takviye ediyorlardı. Alman ordusu milletin hürriyetini ve çocuklarının gıdasının hizmetinde çok güçlü bir silahtı. Devletin şekline ve orduya üçüncü bir unsur katılıyordu. Bu eski imparatorluğun tartışma kabul etmez memurlar sınıfıydı. Almanya dünyanın en iyi idare edilen ve en güzel teşkilatına sahip bir ülkesiydi. Alman memurlarının kırtasiyeciliğinin karşısında oluşları sayesinde işler düzenli olarak gidiyordu. Başka devletlerde işler bizden daha iyi gitmiyordu. Hatta daha da kötüydü. Fakat diğer ülkelerde olmayan taraf bu organın hayran kalınacak sağlamlığı ve onu meydana getirenlerin ahlak kurallarına olan bağlılıklarıydı. Mertlik ve sadakatin bir arada olduğu bir gelenek bugün sık rastlanan ilke yokluğundan, karaktersiz, aciz modernlikten çok daha iyidir. Savaştan önce belki biraz kırtasiyeci olan Alman idaresinin ticaret yönünden yetersiz kaldığını iddia etmek bugün geçerli bir kanaat ise de buna şöyle bir soruyla cevap vermek yeterlidir. Dünyanın hangi ülkesinde Almanya'nın demir yolları kadar iyi idare edilen bir işletme ve ticari yönden bu kadar mükemmel bir kuruluş vardır? Meğer bu örnek işletmeyi yok etmek ihtimali kısmetmiş. Sonra bu işletme milletin elinden alınarak cumhuriyetin kurucularının ruhlarına göre sosyalize edilmeye, yani Alman ihtilalinin delegasyonu sıfatıyla spekülasyon milletler arası sermayesine hizmet etmeye uygun bir duruma getirildi. Memur sınıfını ve idari mekanizmasını özellikle diğerlerinden ayıran ve üstün hale getiren taraf çeşitli hükümetlere karşı bağımsız oluşuydu. Bu tür hükümetlerin siyasi görüşleri Alman memurunun zihniyeti ve çalışması üzerinde etkili olamazdı. Fakat ihtilalden bu yana bu durum değişti. Ne yetenek, emniyet ve iktidar yerine herhangi bir siyasi yazıda belirtilen makam üstün duruma geçiyordu. Orijinal ve bağımsız bir karakter memura fayda yerine engel teşkil ediyordu. Eski imparatorluğun kuvvet ve ihtişamı devletin şeklinde ordu ve memur sınıfının üzerine dayanıyordu. Bugün ise bunlar devlete tamamıyla eksik olan bir özelliğin birinci derecedeki en önemli sebepleridirler. Devlet otoritesi kaybolmuştur çünkü devlet otoritesi parlamentoda veya Riştak'taki başboğazlıklara, devleti koruma kanunlarına veya bu kanunları çiğneyenleri dehşet ve korku içinde bırakmaya mahsus mahkemelerin kararlarına dayandırmamız devlet otoritesi, bir topluluğu sevk ve idare edenlere gösterilmesi gereken ve gösterilebilen genel güvene dayandırılabilir. Fakat bir defa daha belirtmek gerekir ki bu güven, hükümet ve idarenin namuslu, çıkardan uzak olduğuna dair samimi ve sarsılmaz bir kanaatin sonucudur. Bu kanunun anlamı üzerinde tam olarak hemfikir olmadan ve kanun tarafından saygı gösterilen ilkeler hakkındaki anlaşma hissinden doğar. Hükümet sistemleri baskı ve şiddet üzerine dayanmazlar. Halkın çıkarlarını temsil etmedeki samimiyete, onun gelişmesi için yapılan yardıma ve kendi meziyetlerine göre değer taşırlar. Savaştan önce işlenen kötülüklerden bir kısmı, milletin kendine ait kuvvetlerini yıkma tehdidinde bulunmuştur. Bu durum diğer ülkelerde de meydana gelmiştir. Hatta bu ülkeler bu kötülüklerden Almanya'ya nazaran çok daha zarar görmüşlerdir. Fakat böyle olmakla beraber o ülke halkı zırhlılar karşısında çabalamaktan vazgeçmemiş ve dolayısıyla da çökmemiştir. Ne var ki savaş öncesi zaaflarına karşı Almanya'nın dayanma gücü olduğu göz önüne alınırsa, bu çöküşün sebebini başka yerde aramak gerekir. Evet, gerçekten böyleydi. Eski imparatorluğun çökmesinin son ve en büyük sebebi ilk meselelerin iyi anlaşılamaması ve milletin tarihi gelişmelerde ırkın neden önemli olduğunun farkına varılmamasıdır. Çünkü milletlerin hayatlarında bütün olaylar tesadüflerin bir kısım oluşumlarından ibaret değildir. Tanımlar ırkın çoğalması ve korunması yolundaki çabaların tabii sonuçlarıdır. Öyle ki insanlar kendi faaliyetlerinin derin sebeplerini takdir etmedikleri zaman bile bu böyle olmuştur. 11. bölüm Irk ve Millet. Bir takım gerçekler toplum içinde o kadar yaygınlaşmıştır ki bu sebepten dolayı cahil halk bunları görmez veya tanımaz. Bu gibi kimseler birileri gelip de daha önceden bilmesi gereken bir şeyi söylediğinde hayretler içinde kalır. Toplum içinde öyle meseleler vardır ki Christoph Kolomb'un yumurtası gibi basit bir şekilde halledilebilir. Fakat toplum içinde Kolomb türünden kimseye pek az rastlanır. Mesela bütün insanlar dünya üzerinde dolaşıp dururlar ve her şeyi öğrenip bilmek isterler. Fakat hiç kimse dünya üstündeki canlıların çeşitli gruplara ayrılmış olduğunu göremez. En küçük rastgele bir araştırma dünya üzerindeki yaşama iradesinin aldığı sınırsız şekillerin el sürü ve değiştirilemez bir kanuna bağlı olduğunu gösterir. Her hayvan aynı gruba ait diğer bir hayvanla çiftleşebilir. Bu arada şunu da belirtelim ki bazı olağanüstü durumlar bu kuralı bozabilir. İşte o zaman tabiat bu durumla mücadele eder. Tabiatın protestosu pişleşmiş türleri nesillerinin devam yeteneklerini sıkı şekilde sınırlama biçiminde ortaya koyar. Birçok durumlarda tabiat onları hastalıklara veya düşmanlarının saldırılarına karşı koymak yetisinden yoksun bırakır. Bu gayet olağan bir durumdu. Birbirine eşit olmayan iki yaratığın birleşmesi sonucu meydana gelecek ürün, iki anne ve babanın değerleri arasındaki bir değere sahip olur. Yani çocuk canlılar basamağındaki aşağı ırka ait olan bir anne ve babadan birinden daha yüksek bir yerde, fakat diğer anne ve babaya kıyasla yüksek bir yerde olanından ise aşağıdadır. Bu bakımdan çocuk ileride bu üstün ırka karşı girişeceği mücadelede yenilecektir. Böylesi bir çiftleşme canlıların değerini yükseltmeye hedeflenmiş olan tabiatın iradesine ters düşer. Tabiatın bu amacı çeşitli değerlerdeki kimselerin çiftleşmesiyle gerçekleştirilemez. Ancak en yüksek değeri temsil edenlerin tam ve kesin zaferiyle sağlanır. Daha güçlü olanın rolü hükmetmek olmalıdır, daha zayıf olanla kaynaşmak değil. Eğer böyle davranmazsa kendi büyüklüğünü feda etmiş olur. Bu kanunu sadece doğuşları itibariyle zayıf olan yaratıklar zalimce hükmedebilirler. Fakat bu konuda onun zayıf ve sınırlı bir kişi oluşuna ileri gelmektedir. Çünkü bu kanun onun vücudunu ortadan kaldırmasaydı bütün canlıların gelişmesi akla sığmaz bir şey olurdu. Tabiatta ırkın temizliğini aramaya devam ettirmeye doğru yol olan bu genel eğilimin sonucu sadece özel ırklar arasında dış görünüşlerdeki bir farkta değil, her birinin kendisine mahsus özelliklerinin benzerliği taşımış olmalarıdır. Tilki daima tilki, kaz daima kazdır. Bu örnekler çoğaltılabilir. Öte yandan şunu belirtmek gerekir ki aynı ırka ait olan kimseler arasında teşhis edilen farklar özellikle sahip oldukları enerji, canlılık, zeka, ustalık ve dayanıklılık gibi yeteneklerin toplumdaki eşitsizlikten ileri gelir. Fakat hiçbir zaman normal bir yetenek güdüsüyle kazlara karşı iyi kalplilikle hareket edecek bir tilkiye veya sıçana karşı merhamet duyan bir kediye rastlanmaz. Bu nedenle ırkların birbirleriyle mücadelelerine sebep derin bir antipatiden öte açlık ve aşktır. Her iki durumda da tabiat ilgisiz ve duyarsızdır. Hatta şöyle söylenebilir ki tabiat memnun bir şahit. Günlük ekmek için verilen kavga zayıf ve hastalıklı ve cesareti az olan mahlukların yenilgisini doğurur. Diğer taraftan dişisini kendine çekmek için giriştiği çabada ancak en sağlam şahsa neslini devam etme hakkını verir veya bu işi başarmak imkanını ona sağlar. Fakat kavga daima türün sağlığıyla gücünü geliştirecek araçtan ibaret kalır veya onun gelişmesinin ön şartı olur. Eğer bu başka biçimde meydana gelseydi sonraki gelişmeler durur ve çok geçmeden de gerileme başlardı. Gerçekten bütün insanlar nesillerini devam ettirmede aynı imkana sahip olsalardı daha az iyi olanlar en iyiler oranla oldukları için çok çabuk çoğalacak, sonuçta en iyiler ikinci plana düşeceklerdi. İşte bu sebeple en iyiler lehine zorlayıcı önlemlerin duruma müdahale etmesi gerekirdi. Tabiat zayıfların sayılarını sınırlamak için onları şiddetli ve zor hayat şartlarına tabi tutar. Tabiat sadece geride kalan seçkinlere çiftleşme için izin verir. Ölçü olarak kuvvet ve sıhhati kabul etmek suretiyle yeni ve sıkı bir seçme yapar. Tabiat zayıf kimselerin kuvvetlilerle çiftleşmelerini istemez. Yüksek bir ırkın basit bir ırka karışmasını kabul etmez. Çünkü binlerce asırdan beri tabiatın insanlığı yüceltmek için takip ettiği hedef bir anda boş bir iş haline gelmiş olur. Bu kanunun sınırsız delillerini bizim önümüze seren tarih açık olarak şunu kaydetmiştir. Ari bir ırk kendi kanını daha aşağı bir topluluğun kanıyla karıştırdığı takdirde ortaya çıkan melezlik medeniyet getirecek olan milletin felaketi şeklinde tecelli eder. Bu sebeple renkli ırklarla bu az karışmış olan cermin unsurlarını meydana getirdiği Kuzey Amerika halkı Orta ve Güney Amerika'ya oranla başka bir insanlıktır ve bambaşka bir medeniyettir. Orta ve Güney Amerika'da Latin ırkı yerlilerle daha az karışmış olduğundan Kuzey Amerika halkı kıtanın hakimi konumuna geçmiştir. Bu durum herhangi bir karışıklık olmadığı takdirde devam edecektir. Sonuç olarak yüksek ırkın seviyesini düşürmek fizik ve yaratılışta bir gerilemeyi meydana getireceğinden yaratıcımız olan Allah'ın iradesine karşı günah işlemektir. Fakat bu hareket günahın meydana getirdiği cezayı görmektir. İnsan tabiatın amansız mantığına karşı isyan etmeye kalkışmakla kendi sıfatıyla var olmasına saygı duyacağı ilkelerle mücadeleye girişmiş olur. İşte tabiatın isteğine aykırı hareket etmekle kendini mahvolmasını böyle hazırlamış olur. Gerçi burada özellikle İbrani ve aynı zamanda ahmakça olan bir itiraz, çağdaş barışseverliğin itirazı gündeme gelerek insan tabiata karşı gelmelidir. Yahudilere ait olan bu saçma sözleri milyonlarca insan hiç düşünmeden kural bilerek sonunda tabiata karşı bir zaferi kazandıkları hayaline kapılırlar. Fakat delil olarak ortaya bomboş bir fikirden başka bir şey koyamazlar. Ayrıca bu söz o kadar anlamsızdır ki doğrusu bundan bir dünya görüşü çıkartmak imkansızdır. Gerçekte insanın tabiatı hiçbir konuda yendiği görülmemiştir. İnsanın bu konuda yapabildiği tek şey, tabiatın gizli yanlarını ve sonsuzlarını kazandığı büyük örtünün sadece bir ucunu aralamaya çalışmaktan ibarettir. Bu itibarla insan hiçbir gerçek icat edememiş, sadece var olanı bulmuştur. İnsan tabiata hakim olamamıştır. Sadece bazı kanunları ve tek tük doğal gizlilikleri bildiği için bunlardan habersiz olan diğer canlıların efendisi konumuna geçmiştir. Bütün bunlar bir yana bırakılırsa bir fikir insanlığın hayatı ve geleceği için korunmuş şartlara üstünlük sağlayabilir. Çünkü fikrin kendisi de insana tabidir. Dünyada insan olmazsa fikir de olmaz demek oluyor ki fikir daima insanlığın varlığına ve bu nedenle bu varlığın ön şartı olan kanunlarına bağlıdır. Bunun daha da ilerisi vardır. Belirli fikirler bazı kimselerin var olmalarına bağlıdır. Özellikle bu fikirlerin kökleri ilmi ve belirli bir gerçekte değil, his dünyasındadır veya samimi bir tecrübenin yansımasındadır. Gerçekte mantıkla hiçbir ilgisi bulunmayan, sadece duyguların ve ahlaki düşüncelerin işlerini temsil eden bütün bu fikirler insanların varlığıyla ilgilidir. Bu fikirleri insanların düşünme güçleri ve yaratıcı kabiliyetleri meydana getirmiştir. Fakat bu fikirleri tasarlayan insanların veya ırkların varlıklarını devam ettirmesi bu fikirlerin devamlılığı için önemli bir şarttır. Mesela dünyada barışçı bir fikrin üstün gelmesini isteyen kimse dünyanın Almanlar tarafından fethedilmesi için her şeyi yapmalıdır. Aksi takdirde dünyadaki son barışseverin son Alman ile ölmesi kaçınılmazdır. Çünkü yeryüzünün diğer insanlara tabiata ve akla ters düşen bu saçmalığın tuzağına maalesef milletimizin yaptığı gibi kendilerini kaptırmamışlardır. Demek ki barış çağına ulaşmak için ister istemez kararlı bir biçimde savaşa karar vermek zorunluluğu vardır. Amerika'dan gelmiş olan kurtarıcı Wilson'ın gerçek planı buydu. Hiç olmazsa hayalperest Almanlar böyle sanmaktaydılar. Bu şekilde de hedefe ulaşıldı. Gerçekten barışçı ve insancıl fikirleri üstün olan bir kimse yeryüzünün efendisi olacak şekilde dünyanın geniş bir bölgesini fethedip hakimiyetini kabul ettirdiği zaman çok iyi bir iş yapmış olur. Bu fikir pratikte uygulanması zor ve sonuçta imkansız duruma geldiği oranda zararlı sonuçlar doğurabilir. Demek ki önce savaş sonra arkasından barış gelecektir. İnsanlık gelişme yolunun en son ve en yüksek noktasını atlayıp geçmiştir. Varacağı son nokta herhangi bir ahlaki düşüncenin fikrin hakimiyeti değil, barbarlığın ve daha sonraki karmaşıklığın hakimiyetidir. Dünyanın milyonlarca yıl boşlukta dolaştığı halde üzerinde insan görülmemiştir. Eğer insanlar birkaç boş boğazın yazdıkları fikirleri dinleyip ve tabiatın tunç kadar sert yasalarını tanımayı ve bunlara sıkı bir biçimde uyum göstermeyi öğrenerek yüksek bir noktaya ulaşabileceklerini unuturlarsa bir gün dünyamızın eski şartları içinde yoluna devam etmesi kaçınılmazdır. Günümüzde hayran kaldığımız ilim, güzel sanatlar, teknik buluşların hepsi bazı ırkların, belki de ilk önceleri tek bir ırkın yaratıcı faaliyetlerini sonuçlandırır. Medeniyetin devamı bu ırklara bağlıdır. Bu ırklar yenilip yok olurlarsa dünyanın güzelliğini meydana getiren şeyler de kendileriyle birlikte toprağa gömülmeye mahkum olurlar. Mesela toprağın insanlar üzerindeki etkisi ırklara göre değişecektir. Bir ırkın üzerinde yaşadığı toprağın veriminin az oluşu o ırk için güçlü bir itici unsur olacaktır. Bu durum söz konusu o ırkı daha büyük hedeflere sevk eder. Bir başka ırk içinde toprağın çorak oluşu bir sefalet ve sonuçlarında beslenmeme sebebi olur. Dışarıdan gelen nüfusun ırklar üzerinde yapacağı etkinin biçimini o ırkların gerçek yetenekleri belirler. Bazı ırkları açlıktan ölmeye mecbur eden bir sebep, diğer ırkları çetin mücadelelere ve çalışmalara kabiliyetli duruma getirir. Geçmiş çağların bütün büyük medeniyetleri yaratıcı ırkın kanının zehirlenerek ölmesi sonucu çökmüştür. Bu tür çöküşlerin en büyük sebebi insanların medeniyetlere değil, medeniyetlerin insanlara bağlı oldukları ilkesinin unutulmuş olmasıdır. Belirli bir medeniyeti korumak için o medeniyeti yaratan kimseyi korumanın gereği gözlerden kaçmıştır. Fakat bu koruma durumu zaruretlerinin tunç yasasına, en iyinin ve en güçlünün zaferine bağlıdır. Demek ki yaşamak isteyen kavga etmelidir. Yasası devamlı bir mücadeleden ibaret olan bu dünyada mücadeleden kaçınan kimsenin yaşamaya hakkı yoktur. Bu acı gibi görünürse de gerçek bunun ta kendisidir. Öte yandan tabiata üstün geldiğini sanan ve gerçekte tabiata küfreden kimsenin sonu daha da acıklıdır. Irk yasalarını unutan ve onlara hakaret eden insan kavuşacağını sandığı mutluluktan kendini yoksun kılarak bütün ırkın zaferlerle dolu yürüyüşüne engel olur. Böylece her çeşit insanın gelişmesinin ilk şartını zaafa uğratır. İnsan hassasiyetinin yükü altında ezilerek canlılar grafiğinde yükselmeden aciz hayvanlar seviyesine düşer. İlk olarak medeniyeti hangi ırkın veya ırkların meydana getirmiş olduklarını ve insanlık kelimesinin ifade etmiş olduğu anlamı gerçekleştirdiklerini bilmek hususunda tartışmaya girişmek hoş ve o kadar da gereksizdir. Meseleyi bugüne ait noktasında değerlendirmek daha kolaydır. Bu noktada verilecek cevap da o denli açık ve basittir ki bugün medeniyetin sonucu olarak karşımızda duran güzel sanatların, ilim ve tekniğin ürünlerinin tamamı hemen hemen sadece üstün ırkların yaratıcı çabalarının sayesindedir. Bu gerçek onlara insanlığın hakkı olan yegane temsilcisi oldukları hükmünü vermemize imkan hazırlar. Bundan dolayı insan adıyla tanımladığımız ilkel tipi onlar temsil ederler. Onlar genetik insanlığın prometresidirler. Dehanın ilahi kıvılcımı eski günlerden beri hep onların kafalarından fışkırmıştır. Israrla dinsiz sırları örten geceleri bilgi adı altında aydınlatan ateş daima yeni baştan parlamış ve böylece insana bu dünyada yaşayan diğer yaratıkların efendisi olması için varması gereken yeri göstermiştir. Eğer ateş ortadan kaldırılsaydı yeryüzünü karanlık kaplayacaktı. Böylece birkaç asır içinde medeniyet yok olup dünya adeta çöle dönecekti. Eğer insanlık medeniyet meydana getiren, medeniyet miraslarını koruyan ve medeniyeti yücelten olmak üzere üçe ayrılsaydı, birinci grubu sadece ari ırklar temsil ederdi. İnsan eliyle meydana getirilen eserlerin temellerini ve büyük işlerini söz konusu ari ırklar meydana getirmişlerdir. Onların dış görünüşleri ve taşıdıkları renk, çeşitli milletlerin özel vasıflarının etkisi altında kalmıştır. İnsan gelişmesinin ortaya koyduğu bütün yapıların planlarını ve büyük kesme taşları hep ari ırk yapmıştır. Sadece uygulama biçimi her ırkın kendi ruhuna göre şekil değiştirmiştir. Mesela yakın zamanlara kadar Asya gelişmesinin esasını Yunan, Rus ve Alman tekniği seviyesine çıkartan medeniyete benim medeniyetim de diyebilecektir. Bu medeniyetin sadece dış görünüşü hiç olmazsa kısmen Asya'nın verdiği ilhamların izlerini taşıyacaktır. Japonya sanıldığı gibi medeniyetini Avrupa medeniyetine eklemiyor. Tam tersine Avrupa'nın ilim ve teknolojisini Japon medeniyetinin özelliklerini taşıyan şeylere yakından bağlanıyor. Bu ülkede hayatın esaslı temeli artık orijinal Japon medeniyeti değildi. Gerçi Japon medeniyeti bu hayata kendine özgü bir renk ve biçim veriyorsa da, yani temel farklılıklar sebebiyle Avrupalıların gözlerine çarpan o dış görünüşü sağlıyorsa da, buradaki hayatın temeli Avrupa ve Amerika'nın, yani üstün ırkların ilmi ve teknik çalışmalarının sonucu olarak bağlanmaktadır. Doğu'da bu çalışma sayesinde elde edilen sonuçlara dayanılarak İnsanlığın ilerlemesi takip edilebilmektedir. Günlük seçim için verilen mücadele bu çalışmanın temelini sağlamış ve gereken silahlarla hareketleri meydana getirmiştir. Japon karakterine sadece dış şekiller ağır ağır uyum gösterecektir. Eğer bugünden itibaren üstün ırkın etkisi Japonya'nın üzerinden kalkacak olsa ve Avrupa ile Amerika'nın yıkılmaları sağlansaydı, Japon milletinin ilim ve teknikte gösterebileceği ilerlemeler bir süre daha devam edebilirdi. Ancak bu durum sürekli olmayacak, birkaç yıl sonra kaynak kuruyacaktır. Japonlara özgü özellikler yeniden ortaya çıkacaktır. Böylelikle bugünkü medeniyet de 70 yıl önce üstün ırkın medeniyetinin dalgasıyla uyandırıldığı derin uykuya yeniden dalıp kalacaktır. Bu gerçekten yola çıkarak Japonya'nın bugünkü gelişmesinin üstün ırkın etkisiyle olduğunu söylemek mümkündür. Bana göre eski zamanlarda yabancı bir etki ve ruh o eski devrin Japon medeniyetini uyandırmıştır. Bu fikir ve düşünceyi doğrulayan en genel delil bu medeniyetin bir müddet sonra işlemez hale gelip tamamen taşlaşarak dolmasıdır. Bu olay bir millete ancak ilk yaratıcı hücre ortadan çekildiği veya ilk hamleyi vermiş ve medeniyetin ilk gelişmesine gerekli malzemeyi sağlamış olan dış etki kaybolduğunda meydana gelebilir. Bir ırkın medeniyetinin esaslı unsurlarını yabancı ırklardan alarak temsil ettiği ve harekete geçirdiği fakat daha sonra üzerindeki yabancı etki kaybolduğunda uyuştuğu tespit edilirse bu ırkın medeniyetinin hamisi olduğu söylenebilir. Fakat medeniyeti doğuran millet olduğu iddia edilmez. Çeşitli milletler bu yönden incelenecek olduğunda pratikte önceden medeniyeti kuran milletler olarak değil, daima medeniyeti bir emanet olarak başkalarından almış topluluklar şeklinde görünürler. İşte bunlardan gelişmeleri hakkında şunlar söylenebilir. Sayıları gerçekten gülünç kabul edilecek kadar az olan üstün ırklar, diğer yabancı milletleri hakimiyetler altına alıyorlar ve yeni toprakların kendilerine sundukları hayat şartlarının, yani toprağın verimli ve iklimin uygun oluşu sayesinde veya aşağı ırka mensup olan insanları topladıkları iş gücünden faydalanarak onlarda uyuklar halinde bulunan fikri ve örgütleyici meseleleri geliştiriyorlar. Binlerce yıl, hatta birkaç yüzyıl içinde meydana öyle medeniyetler çıkartıyorlar ki önceleri bu aşağı ırkların hayat tarzlarına, verimli toprağın ve kontrol altına aldıkları insanların ruhlarının özel durumlarına tekabül eden vasıflara ihtiva ediyorlar. Fakat sonunda